Dünden Yarına Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan iyi günler sayın dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programındayız. Bu programda Haluk Alkan'la tek partili hayattan çok partili hayata geçerken Kürt meselesi etrafında gelişmelere değineceğiz. Bendeniz Murat Yılmaz, teknik masada Sertaç Çokay, yapım yönetimde Hidayet Çelik ve Hıdır Doğangün bizlerle. Hocam geçen hafta tek parti dönemini ele almıştık. Tek parti döneminin önemli problemi bu dönemin yaygın ulus devlet anlayışı içerisinde etnik karaktere vurguyla bir ulus tanımının yapılması ve bu tanımın da aslında o toplumun tarih ve sosyolojisiyle anlaşmazlık içerisinde olması ve devamında da bu ulus devlet anlayışının taşıyıcısı olan devletin giderek adil olmayan uygulamalar sebebiyle hani devlet vasfını yitirecek bir yere doğru savrulması ve dolayısıyla tarafsızlığını yitirdiği ölçüde de ideolojik bir karakter kesbetmesi. Bu da bir süre sonra bu etnik farklılıkların daha da sivrilmesine yol açabiliyor. Şimdi Türkiye tek parti döneminde ne yazık ki bu manada bir tecrübeye sahip oldu. Bu tecrübenin bir kısmını hani biz ideolojik çerçeve içerisinde ortaya koyduk ama diğer yandan da hani geçtiğimiz programda ifade etmiştik. Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın raporunda ortaya çıktığı gibi adeta belli bölgelerde işte burada mesela Kürtlerin meskun olduğu yerlerde sosyal değişmenin, sosyal hayatın değişme hızının sıfıra yakın tutulmaya çalışıldığı, işte eğitimin, ulaşımın, ekonominin, siyasetin yasaklandığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani öyle ki ya buralarda umumi müfettişlikler kuruluyor. Diğer taraftan da mesela tek parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi bu bölgelerde örgütlenmiyor. Hatta çok partili hayata geçerken Demokrat Parti kurulduğunda dönemin milli şefi aynı zamanda Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, değişmez genel başkanı olan İsmet İnönü, Celal Bayar'a bu bölgelerde örgütlenilmemesi lazım geldiğini ifade ediyor. Yani adeta çok partili hayata geçtikten sonra da o bölgede sosyal ve siyasi değişmenin sıfıra yakın tutulduğu ve adeta hayatın dışında dondurulduğu bir iklim arzu ediliyor. Ama bu mümkün değil tabii. Tabii. Nitekim oralarda...
CHP'de de mümkün olmadı tabii. Zaten. Aslında yani örgütlenmediler ama...
Tabii yani oralarda yani, da bir sosyoloji harekete geçiyor.
Geçiyor tabii. Şimdi tek parti dönemi derken, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik bir parti değil aslında. Farklı toplumsal grupların, daha doğrusu kurucu elitle işbirliği yapan farklı kadroların, eşrafın bir arada yer aldığı bir koalisyon partisi. Kurucu partilerin özelliği budur. Modernleşmeci kurucu partilerin özelliği budur. CHP'de aslında birçok farklı bileşimden oluşuyordu. Biz bunu hani elitler veya bürokratik CHP, bir de taşra CHP'si olarak en yukarıda ikiye ayırıyoruz. Tabii bunun bir de Doğu Anadolu'ya yansıması vardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin halka yönelik tutumu, kendisi modernleşmeci bir parti olmasına rağmen tipik anlamda feodaldi. Yani orada anlaşabildiği, dönüşümü kabul ettirebildiği, görüntüde kendini değiştirmiş olan eşraf ve ileri gelenlerle kurduğu bir ilişki vardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi daha çok, açıkça söylemek gerekirse, doğuda bir ağ partisi görünümündeydi. 1940'lı yıllarda da bu devam etmiştir, sürdürülmüştür ve dolayısıyla çok partili hayata geçiş süreciyle birlikte aslında söylemeye çalıştıkları şey şuydu. Yani orada olan insanlarla belki hani temasınız olabilir fakat toplumsal taleplere duyarlı bir parti olmayın. Köye gitmeyin diyorlar mesela. sizin kuruluşunuza izin vereceğiz ama köye gidip aslında burada taleplere karşı, taleplere duyarlı bir tutum içerisine girmeyin.
Bu doğu biraz ama şunu da farkındalar. Yani oralardan bir talep gelecek. Köylerden.
Ve o talebin de kendi tuttukları, daha doğrusu yönetsel alışkanlıkları değiştireceğinin de farkındalar. Oysa bakıyorsunuz Demokrat Partisi'ni kuranlar zaten taşra CHP'si. Ha bunlar doğulu değil. Daha çok batıdaki gelişmiş tarımsal bölgelerin toprak ağaları ama bunlar zaten toplumsal talepleri tutan insanlar. Yani CHP'nin de topluma açılan yönleriydi. Zaten Demokrat Parti'nin çok hızla bu başarıyı gösterebilmesinin temel nedeni aslında CHP'nin topluma yakın olan kesimlerini temsil etmesiydi. Ama çok ilginçtir. 1950'li yılların başlarında yapılan seçimlerde biz doğuda CHP'nin aslında başarılı olduğunu görüyoruz. Yani gelişmiş bölgelerde Demokrat Parti iyi oy alırken doğuda yine CHP'ye oy veriyor. İki nedeni var. Birincisi feodal ilişkiler üzerine oturması. İkincisi de az önce ifade ettiğiniz korkunun hala o bölgelerde devam ediyor olması. Şimdi bu birinci boyut ve bu korku öyle bir sinmiş ki insanlar başka bir partiye oy verdiklerinde başlarına kötü şeyler geleceğinden hala korkuyorlar. Yani dönüşüm geriden geliyor. Bunu anlatmamız lazım. Tabii bu noktada bir şey daha belirtmemiz lazım.
Demokrasinin ne ölçüde kalıcı olduğuna ilişkin bir şüphe var. Değiller. Çünkü daha önce denemeler de olmuş hocam.
Bir de geri bırakan hocam politikalar etkilemiş. Şimdi bakıyorsunuz Adana. Bakıyorsunuz Ege bölgesi, İstanbul Hinterland'ı ciddi bir dönüşüm geçiriyor 2. Dünya Savaşı sırasında. Yani siz ekonomisi gelişmesin, eğitim gelişmesin, ulaşım imkanları gelişmesin dediğiniz zaman zaten diğer bölgelerle mesafeyi zaten açmışsınız. Tabii. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz bu algılamaya ulaşabilmeleri için bile önlerinde ciddi engeller var bu insanlar. Şimdi bir de tabii şunu da söylememiz lazım. Demokrat Parti'de neticede CHP elitinin içinden kopan bir gruptu ve bu grup içerisindeki seçkinlerin tamamının ben doğu sorunu konusunda ortak fikirlere sahip olduklarını da sanmıyorum. Onların içinde de modernleşmeci anlayışla doğuya bakan insanlar vardı.
Onların yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden tevarüz ettikleri,
aldıkları şey de olabilir. Osmanlı dönemindeki milliyetçi tabii gelenekten gelen isimler de vardı doğru aralarında ve onların da bakış açıları aslında çok CHP'den farklı değildi. Dolayısıyla Demokrat Parti iktidarıyla birlikte bir yumuşama dönemine girildi. Bir pozitif gelişme dönemine girildi. Fakat gerek Aleviler konusunda gerekse Kürtler konusunda bunun batıdaki gördüğümüz o siyasal değişime ayak uyduracak şekilde dönüştüğünü söyleyebilmemiz de bu dönem için çok mümkün gözükmüyor. Evet. Yani bu çerçevede kısmi bir dönüşümden ancak 1950'li yıllarda bahsediyoruz. Fakat 50'lerin ortalarından sonra gördüğümüz bir gerçeklik var. Artık Doğu Anadolu toplumu daha fazla talep eden, belli şeyleri isteyen ve siyasete de bir şekilde giren bir toplum haline geliyor.
Şimdi burada belki şunu ilave etmek lazım analize. Tek parti döneminde bu Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arası dönemde bu tür ulus devlet tatbikatlarını kolaylaştıran bir uluslararası iklim vardı.
Evet.
Bu tür kimliklerin görmezden gelindiği, bu tür hani bastırma politikalarının meşru görüldüğü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın getirdiği yine bu manada kolaylaştırıcı bir zemin var ama aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu kimliklerin bu Nazi ve faşist rejimler dolayısıyla bastırılmasına yönelik bir endişe de uluslararası toplumda yer etmişti. Dolayısıyla bu uluslararası şartlardaki değişme de Türkiye'nin içerisindeki hani bu kimlikler etrafındaki bakış açısındaki nispi yumuşamayı kolaylaştıran bir zeminde ilerledi. Bir de tabii hani sizin ifade ettiğiniz nokta da önemli. Yani şunu belki öyle genişletmek lazım o noktayı. Demokrat Parti esas itibariyle bir parti olarak kendi tabanının taleplerini siyasi merkeze yansıtıp kamu kaynaklarını ve kamu politikalarını kullanarak o talep ve şikayetleri çözmeye yönelen bir siyasi hareket.
Yani bir siyasi partiydi. Evet. Yani olması gerektiği,
olması gerektiği gibi bir siyasi partiydi. Dolayısıyla bu toplumsal hareketliliği artırdı. Toplumsal hareketliliğin artmasıyla beraber bir yandan ekonomik bir sıçrama oldu dünyanın şartlarının da el vermesiyle. Diğer yandan da o ekonomik sıçramayı aslında beraberinde getiren onu devam ettirecek ve Türkiye'deki toplumsal değişme dinamiğini de zenginleştirecek köyden kente bir göçü meydana getirdi. %10'a yakın bir göç oldu. Bu böylece şehir merkezlerinde de aslında tek parti döneminde kurulduğu varsayılan o homojenlik ortadan kalktı.
Daha doğrusu kentin modernleşmenin simgesi olmasına dayalı anlayış sarsıldı. Köylü kente geldi.
Evet, haso memo köye geldi. Köye geldi. O zaman kente geldi. Evet. Kente geldi. Evet. Ya da hacı ağalar kente geldi. Çünkü o tek parti eliti böyle bakıyordu onlara. Halbuki onlar şimdi rey veren, söz sahibi olan ve siyasi temsilcileri olan aktörlere dönüştüler. Bu zemin zaman içerisinde bütün Türkiye'de yayıldığı için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu da etkisi altına aldı. Ve devletin o zor işte jandarma ve vergi tahsildarıyla görünen yüzü epeyce değişti. Zaten hani siz de ifade ettiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben mesela 45-46'daki İl kongreleri, ilçe kongrelerinin bazılarının zabıtlarını okudum. Orada dahi en fazla şikayet edilen husus jandarma dipçiği, vergi tahsildarının zulmü ve aynı zamanda Sümerbank malzemelerinin isteğiyle beraber din eğitimidir. Din eğitimini isterler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi delegasyonu da bunu ister.
Çok özür dilerim, belki araya gireceğim ama Demokrat Partili Ankara'nın köylerinde olan bir hadise. Bazı Demokrat Partililerin anlattığı bir şey. Kahvede toplantı yapıyorlar. Jandarma komutanı da orada. Beylere buyurun işte anlatın derdiniz. Onlar sizi dinlemeye gelmiş dediklerini de bilirsiniz. Yani kimseden ses çıkmıyor. Konuşun dediği zaman jandarma komutanı. Konuşuruz ama beyler gittikten sonra neyi göreceğiz, dipçiyi göreceğiz diye konuşmayı istemiyorlar. Dolayısıyla Ankara'nın bir köyünde bile bu yaşanıyorsa o tarihlerde artık uzak mekanlardaki durumu.
Evet, bu beraberinde gelen yumuşamayla beraber aslında Kürt meselesi etrafında mesela 2. Meşrutiyet döneminde ya da 1. Meclis döneminde falan kadar olmasa bile farklı fikirlerin çıkmaya başladığını, değil mi? Hareketliliğin ortaya çıktığını, o 60'lı 70'li yıllardaki entelektüellerin işte İstanbul'da, Ankara'da okumaya başladıklarını, üniversite yurtlarında ya da mesela o zaman vilayet yurtları var. İşte diyelim Mardinlilerin kaldığı bir yurt. Onların etrafında bu tür konuların konuşulmaya başlandığını görüyoruz. Yine uluslararası iklime taşıyacağım şartları. Bu dönemde özellikle Irak'ta bu Barzani hareketinin aslında geçmişi de var. Yani o 40 İkinci Dünya Savaşı sonrasından itibaren başlayan o hareketlenme yeniden bir Irak etrafında tartışılıyor, görüşülüyor. Bu çok enteresandır. Ben bir takım hatıratlarda okudum. Darbe yapacak kesimler ve aslında bu tek parti döneminin ideolojisini, milliyetçilik anlayışını taşıyan aktörler bu hareketlenme dolayısıyla Türkiye içerisinde de bir Kürt hareketi, Kürt ayaklanması olacağı iddiasıyla büyük bir tutuklama talep ediyorlar hükümetten. Yani Menderes ve Bayar'dan yani binlerce kişinin 50-60 bin kişilik bir listeden falan bahsediliyor. Böyle bir hazırlık var. İşin içinde Milli İstihbarat Teşkilatı, işte Genelkurmay Kara Kuvvetleri Komutanı o zaman işte sonradan darbede önemli bir isim olacak Cemal Gürsel var. Bunlar hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı bu manada ikna etmeye çalışıyorlar.
Şöyle de diyebilir miyiz? Tek partili dönemdeki politikaların sonucu olarak geri bırakılan bir bölge daha sonra siyasi konulardaki bazı operasyonlar için gerekçe haline dönüştürülüyor.
Evet. Yani orada
ortada
mesela,
bir isyan çıkıp çıkmayacağını da bilmiyoruz.
Tabii yani. İsyan olacağı iddiası, silahlar olduğu iddiası var ama bunların yani afaki değerlendirmeler aslında bununla yapılmak istenen aynı zamanda hükümetin üzerinde ciddi bir tazyik oluşturmak. Çünkü bunu hükümet üzerinden yaptığınızda bu baskının taşıyıcısı hükümet olacak ve aslında seçime giderken de zafiyet içerisinde olacak. Nitekim bu konuda hani Celal Bayar'a nispetle Menderes ikna olmuyor.
Evet.
Ve bu konuda direniyor. Ama onun direnmesine rağmen bir işte 49'lar denen bir tutuklama yapılıyor.
Yapılıyor.
Yani 49 kişiyi yeniden tutukluyorlar. Yani bayağı bir tenzilat yapılmakla beraber.
Gerekçesinin yani gerçekten ciddi somut gerekçelerin olup olmadığını bilmediğimiz aslında bir süreç içerisinde bu insanlar.
Tabii orada mesela bir çok enteresan Demokrat Partili milletvekili Abdülmelik Fırat var.
Evet.
Onu da mesela tutuklamak istiyorlar.
Evet.
Yani Menderes'in müdahalesiyle bu
biliyorsunuz 60 müdahalesinden sonra da bir zorunlu iskan göç ettirme politikası sonucunda birçok insan da o bölgeden.
Şimdi onu söyleyecektim.
Yani oraya evet.
Evet. Darbeden sonra bu çok partili hayat döneminde yapılamayan şey darbeden sonra yeniden hayata geçiyor.
Hayata geçiyor.
Sivas kampı vesaire.
Ağlarla mücadele adı altında aslında o bölgedeki ne kadar kanaat belirten kişi varsa, önder varsa. Çünkü ağlık kavramı da Yeşilçam filmlerindeki gibi görünmemesi lazım. Bu insanlar aslında o günkü toplumsal yapının sözcüsü konumunda olan kişiler. Dolayısıyla o günün toplumunda temsilci görevini üstlenebilecek insanları siz bölgelerinden koparıp başka yerlere sürüyorsunuz.
Bir takım kamplar oluşturuluyor.
Evet.
Yeniden böylece aslında Demokrat Parti döneminde, daha doğrusu çok partili hayat döneminde ortaya çıkan o yumuşamanın ortadan kalktığını görüyoruz. Yani bir ayağı bu. O kamplarda bir sürgün söz konusu. Diğer ayağı da bu darbe ideolojisi, işte anayasadan devlet sistematiğine kadar birçok alanda yeniden o tek parti ideolojisinin diriltilmesi ve devlet gücü kullanılarak yeniden topluma zerk edilmesi, toplumun dönüştürülmesi için bir gayret içerisine giriyorlar.
Murat Hocam bir şey daha ekleyelim mi? Belki ileri de bu tekrar gündeme gelebilir. 1951-50'li yıllar bölge gençlerinin eğitimiyle birlikte Kürtler arasında bir yabancılaşmanın da ortaya çıktığı dönemler. Özellikle büyük üniversitelerde okuyan genç kitle kendi kültürel dinamikleriyle modernleşmeci düşünceler arasında da bağ kurmakta zorlanmaya başlıyor. Ve biz bunun 60'lı yıllarda çok farklı, hatta bugün bile çok farklı yansımalarını göreceğiz. Bunun da altını çizmek gerekir. Bir taraftan o bölgeyi temsil edecek insanlar elimize edilirken, diğer taraftan devreye aslında kendi kültürüne yabancılaşmış bir takım modernleşmeci Kürt yeni seçkinler devreye girmeye başlıyor.
Evet, bunlar zaten hani o bahsettiğimiz toplumun tarih ve sosyolojisinden kopmuş, koparılmış, devlet marifetiyle başka bir kimlikle muhatap kılınmış ama onu da kabul etmeyen, bunu kabul etmedikçe de kendisine bir mecra ararken işte o zamanın yükselen akımı her neyse onun üzerinden sosyalleşen, yapan,
toplumunu da bu şekilde dönüştürebileceğini düşünen tıpkı modernleşmeci elitler gibi bir yeni aydın sınıf ortaya çıkıyor.
Yani bu akım da sosyalizm. O sosyalizmin içerisinde de işte Marksist-Leninist veya Mao'cu bir totaliter bir ideolojik anlayış söz konusu. O netice itibariyle bu etnik kimlik etrafındaki ideolojik havayı da mecrayı da, kanalı da bunlar oluşturuyor.
Daha doğrusu kültür ideolojinin peşine takılıyor.
Tabii ama burada şöyle bir problem de var işte. Yani siz biraz önce söylediniz. Demokrat Parti elitlerinin bu meseleyi tam layıkı ve çile görmemesi ve üstüne 27 Mayıs darbesinin yapılarak tekrar hani bu işteki makulleşmeyi, yumuşamayı engelleyecek bir katılaşmaya sevk etmesi sebebiyle iş çığırından çıkacak bir noktaya doğru gitmeye başlıyor. Evet. Halbuki yani o Demokrat Parti tecrübesinden sonra hani bu tartışmalar bu istikamette şekillense ve 27 Mayıs en azından darbesi olmasaydı, olsa bu meselenin daha makul çözümlerinin demokrasi içerisinde hani siyasi partilerin talep ve şikayetleri esas alarak üretecekleri çözümlerin
geleneksel seçkinlerle yerel seçkinler arasındaki ayrımlar, çoğulculaşma yaşanabilirdi tabii ki.
Doğru.
Buna izin verin.
Evet, yani bu şey aslında 27 Mayıs sonrasında kurulan o anayasanın yanı sıra şöyle bir 14'lerin teklifleri var. Yani siyasetin alanını daraltmak manasında hani ülkü ve kültür birliği adıyla ortaya konulan bu ülkü ve kültür birliğinde şu söyleniyor. Siyasetin alanı daraltılarak o devletin bürokrasinin ve onların ideolojisinin alanı genişletilmeye çalışılıyor. Mesela vakıflar, Milli Eğitim Bakanlığı bunlar kabinede yer alacak ama seçilmiş otorite tarafından atanmayacak. Bunu devlet başkanı atacak mesela. Yani dolayısıyla seçilmiş otoritenin gündeminde olmayacak. Tamam. Şimdi mesela bu Ülkü ve Kültür Birliği projesi o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi, Ecevit'in falan da muhalefetiyle bu 14'ler dolayısıyla tasfiye ediliyor. Değil ama hocam şöyle enteresan bir şey var. Diğer yandan Ülkü ve Kültür Birliği adı altında olmasa bile bu projenin bir ölçüde hayata geçtiğini görüyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nı benzeri bir mantıkla oluşturulmuş talim terbiye yönetiyor mesela.
Evet. Değil mi? Siyasal otoritenin nüfuz edemediği.
Yani böyle bir hava oluşuyor ne yazık ki. Bu da mesela çok önemli bir başka hani bu bahsettiğimiz etnik kimlik meselesinin o ideolojik zeminde, tek parti döneminin ideolojik zemininde ilerlemesinin önemli sebeplerinden birisi.
Evet. Yani birçok örneğini görebiliriz. Mesela senatonun yapılanmasında da aynı şeyi görmüyor muyuz? Yani oy verenlerin belli bir nitelikte olması aranırken neyse ki senato temsilcilerinin belli bir nitelikte aranmasına dönüştürülüyor. Allah'tan yine bir demokrasi kültürümüz var. Her zaman söylüyoruz. Ağır aksak isteyen bir demokrasi kültürümüz var. Dolayısıyla bu nihai vesayetçi düşünceler bir şekilde törpüleniyor. Ve demokratik işleyiş içerisinde bir şekilde sınırlı yerlere doğru çekilebiliyor. Ama tabii zaman kaybettiriyor.
Zaman kaybediyor. Bir de şöyle bir şey oluyor işte. Mesela hani 60'lı yıllarda tekrar çok partili hayata geçince hani bu mesele etrafında yeni bir sosyalleşme, siyasileşme oluyor. Ama 12 Mart darbesiyle bu sosyal ve siyasi gelenek de budanıyor bir kere daha. Yani o da yani mesela biz biraz önce o sosyalizm dolayısıyla onu eleştirdik ama o da kendi içerisinde bir gelenek oluşturabilirdi ve demokrasiye evrilebilirdi.
Nihayet oraya gidebilirdi. Onu da içselleştiremedik. Yani öyle bir süreç yaşıyoruz ki Murat Hocam. Kendi elimizde bir dinamik başlatıyoruz. Daha sonra bir dinamiği gerekçe gösterip kesintiye uğratıyoruz. Bambaşka bir yere gidiyor ve yaptığımız hatalardan başka bir dinamik. Onu da kesintiye uğratıyoruz. Aslında 1961 Anayasası'nın getirdiği sistemin ömrü 10 yılda bitti. 1971'de onu son verdik ve onun getirmiş olduğu toplumsal yapıyı da bu arada yok ettik.
Şimdi o mesela 12 yani, Mart'la beraber, o gelenekle beraber şu da oldu. Bu Kürt meselesi etrafında sosyalleşen o yeni entelektüel sınıf Türkiye solu içerisinde kendisini ifade ediyordu. Ve Türkiye solu da bu etnik meseleyi hani dikkate alan bir siyasi program geliştiriyor.
En azından o yoldaydı.
Tabii doğru yanlış yani. Evet, o tartışılabilir ama evet. Yani Türkiye İşçi Partisi mesela.
Türkiye'ye özgü bir sol anlayış.
Evet.
Çok kültürlü bir sol anlayış.
Evet. Evet. Türkiye İşçi Partisi mesela bu sebeple Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.
Şeyinde tüzüğünde Kürt meselesine ciddi anlamda vurgu yaptığı için bildiğim kadarıyla.
Evet. Evet. Yani bu şimdi bir meseleniz var. O mesele siyasi bir mesele. Bir siyasi parti o meseleyle ilgilenip onun adını koyduğunda, programına yazdığında
kapatıyorsunuz.
Bu o siyasi meselenin hani çözülmesini bırakın, teşhis edilmesini, tahlil edilmesini mümkün olmaktan çıkarıyor.
Yani bu da bizim işte modernleşme anlayışımızın aslında moderniteden ne kadar kopuk olduğunu da gösteriyor. Aslında böyle bir şey moderniteye ters. Ama biz modernleşme süreci içinde gerçek anlamda bizi modernleştirecek unsurları da dışlıyoruz.
Evet. Şimdi bu mesela önemli husus 12 Mart bu tipin kapatılmasından sonra bu sefer o bahsettiğimiz 50'li yıllardan itibaren yetişmeye başlayan Kürt meselesi etrafında da sosyalleşen, siyasileşen entelektüeller, bunların yanına yenileri de geliyor. Bu sefer hani Türkiye solunun bünyesinin dışına çıkmaya başlıyorlar. Aslında hani sizin milli birlik adına kapattığınız o parti sayesinde belki Türkiye içerisinde, Türkiye siyaseti içerisinde tartışılabilecek bir mesele Türkiye siyasetinin ana akımının dışına taşınmaya, çıkıyor. İllegal bir yapıya doğru
etnik
taşınmaya başlıyor.
Etnik temelde şiddetin temelleri 1970'li yılların başlarında atıldı. Evet. Bunu kabul edelim. Yani Türkiye'de etnik kimlikle ideoloji arasındaki bağ ve bunun siyasal şiddete yansıması ilişkisinin kökenlerine gittiğimiz zaman 1971-73 arası uygulamalara çok dikkat etmek lazım.
Yani bu işte yeniden o noktaya geliyoruz. Darbe ve 61 Anayasası'nın kurduğu Anayasa Mahkemesi bu manada Kürt meselesinin daha da hani kanırtılmasının önemli müsebbiplerinden birisi olarak tarihe geçiyor.
80 zaten ileriki programlarda sanıyorum onlar işlenecek.
Evet, 80'den sonra
80'lerdeki yapılanlarla birlikte iyice bu pekiştiriliyor.
Başka bir mecraya kayacak. Türkiye
Diyarbakır cezaevi olayıyla olay çok daha farklı.
Türkiye siyasetinin, Türkiye ana siyasi akımlarının dışına çıkacak. Bunlar başka bir programın konusu. Bugün itibariyle dünden yarına Türkiye programımız Haluk Alkan'ın değerli katkılarıyla tamamlandı. Başka bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar sayın dinleyiciler.
Dünden yarına Türkiye.